bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yarına kim kalacak? Evrenle uyumlaşma sürecinde var olmak, gelişmek, uzlaşmak. Profesör Doktor Üstün Dökmen. Sistem Yayıncılık. 2. basım Temmuz 2000 İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. İnsan yarına kalmak ister, uzun yaşamak ister. Yakınlarının, genlerinin, kültürünün yarına kalmasını ister. Hiç olmadı, bu dünyada hoş bir seda bırakmak ister. Bunların gerçekleşmesi insanın var olma, gelişme ve uzlaşma becerisini artırmasına bağlıdır. Kitabın kuramsal temelinde bilişsel psikoloji, genetik, sosyobiyoloji, sosyometri ve kuantum mantığı ile kaynaştırılmış varoluşçu felsefe ve psikoloji var. Kitapta karmaşık açıklamalardan arındırılmış, günlük yaşama indirgenmiş, iyimser bir varoluşçuluk sergilenmektedir. Alışılagelmiş varoluşçuluğun dışına çıkılarak genetik yapının ve çevrenin varoluşumuzdaki payı vurgulanmış, farkına varma, anlam verme, duygu, dil, bilinç kavramlarına ilişkin yeni tanımlar, sınıflamalar ortaya konmuş, bazı Nasrettin Hoca fıkraları yeni bir bakış açısıyla yorumlanmıştır. Kitabın temel amacı okuyanların varoluş hazzı duymalarına gelişerek, uzlaşarak evrenle kucaklaşmalarına ve uyumlaşmalarına katkıda bulunmaktır. Varoluşuma olan katkılarından ötürü Doktor İffet Dinç'in ve Profesör Doktor Işık Savar'ın aziz anılarına teşekkür. Bana öyle geliyor ki bu alemdeki, evrendeki tüm varlıkların ortak paydası bütünlüktür, birliktir. Dağların, taşların, ışıkların, bitkilerin, hayvanların, insanların, gördüklerimin ve göremediklerimin ortak paydası birliktir. Her şey her şeyi etkiler ve onlardan etkilenir. Bu yüzden bir şeyi her şeyden veya birçok şeyden soyutlamak istediğimiz zaman önemli bir gerçeği gözden kaçırmış oluruz. Cümlemiz bir bütünüz. Bu dünyadaki her kelimede, her cümlede cümlenin payı vardır. Bu kitapta da öyle. Eğer dünyamız bu galakside değil de bir başka galakside olsaydı, bu kitap ortaya çıkmayacaktı. Geçmiş çağlarda yeryüzüne bir göktaşı eksik veya bir göktaşı fazla düşseydi, bu kitap muhtemelen ortaya çıkmayacaktı. Eğer büyük büyük ninelerimden birisi, dedelerimden birisiyle değil de bir başkasıyla evlenseydi, bu kitap yine ortaya çıkmayacaktı. Her şeyde olduğu gibi bu kitaba da ben dahil herkesin ve her şeyin katkısı oldu. Katkı oranlarımız farklı olabilir. Ancak katkı sahiplerinden bir tanesi bile payını alıp gitseydi bu kitap başka bir kitap olurdu veya hiç olmazdı. Bu düşünceden ötürü her şeye, herkese, bu evrene, bu dünyaya, tüm yaratılmışlara teşekkür etmek istiyorum. Beni seven, her şeyi sevmeme katkısı olan ve beni büyütürken hiç yalan söylemeyen annem Sabahat Dökmen'e teşekkür etmek istiyorum. Dostluğuyla ve mesleki bilgisiyle bana ve kitabıma olan katkısından ötürü eşim doçent doktor Zehra Yaşın Dökmen'e teşekkür etmek istiyorum. Kitabın müsveddesini okuyan meslektaşlarıma Profesör Doktor Nesrin Hisli, Şahin'e, doçent doktor Ayhan Demir'e, araştırma görevlileri Baki Duya, Aynur Eren Gümüş'e, Arzu Somay Çatalbaş'a, Recep Koçak'a, Ahmet Özmen'e, Bahar Aydın'a, Davut Aydın'a, Yener Özmen'e, yine dostlarım Nejat Bilginer'e, Lale Küstiye ve Yıldız Hacı Evliyagil'e teşekkür etmek istiyorum. Bilgisayarı benden daha iyi kullandıkları için şekillere ve kitabın dizaynına önemli katkıda bulunan kızlarım Selcan ve Tuğcan ve tüm araştırma görevlilerimiz işimi kolaylaştırdılar. Araştırma görevlisi arkadaşlarım müsveddeleri titizlikle okuyarak dikkatsizlikten veya eksik bilmekten kaynaklanan yazım hatalarını da düzelttiler. Hala bazı hatalar varsa onların bazı uyarılarını gözden kaçırdığım içindir. Kitabın basıma hazırlanmasındaki gayretlerinden ötürü Erdoğan Yenice'ye, Şermin Yenice'ye, Betül Çelik'e ve Ebru Öner'e özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu arada meslektaşlarımdan ve okuyucularımdan gelecek geri bildirimleri de beklediğimi belirtmek istiyorum. Onların önerilerini, eleştirilerini kitabın gelecek baskılarında dikkate alacağım. Geri bildirim vereceklere de şimdiden teşekkür ediyorum. Kitabın konusu ve kapsamı. 1. Elinizdeki kitabı okumaya başlamadan önce şu soruları cevaplar mısınız? 1. Şu an ne hissediyorsunuz? Lütfen kitabı kapayıp yanınıza koyunuz ve yaklaşık yarım dakika kadar hareketsiz oturunuz. Bu süre içinde aklınızdan neler geçiyor, neler hissediyorsunuz? İçinize bakın. Yarım dakikanın bitiminde hissettiklerinizi, aklınızdan geçenleri bir kağıda yazınız ve bu kağıdı saklayınız. Kitabın ilerleyen bölümlerinde bu soruya verdiğiniz cevaba bakmanızı rica edeceğim. 2. Yaşamdaki amacınız, amaçlarınız ne? Yukarıdaki soruyu cevaplarken kullandığınız kağıdın arkasına yaşamdaki amaçlarınızın ne olduğunu maddeler halinde yazınız. Kitabın ilerleyen bölümlerinde bu soruya verdiğiniz cevaba da bakmanızı rica edeceğim. Bu kitabı insanla ilgili olarak sorduğum bir dizi soru ve onların cevapları oluşturdu. Yaklaşık 6 yıl önce sorduğum ilk soru şuydu. Bir insan ömrü boyunca çok şey yapıyor ve insanlar bugüne kadar çok şey yaptılar. Yediler, uyudular, avlara çıktılar, savaştılar, çocuklar yetiştirdiler, toprağı ekip biçtiler, aletler yaptılar, kaleler, şehirler, devletler kurdular, yeri göğü incelediler. Bütün bu davranışların ve bu davranışların arkasındaki duyguların ve düşüncelerin acaba ortak bir paydası var mı? İnsanı çeşitli davranışlarda bulunmaya iten şey ne? Kısacası, insanın bu dünyadaki, evrendeki temel amacı nedir? İnsanın yaşamdaki temel amacı ne? Sorusu üzerinde uzun süre düşündüm. Moreno'nun sosyometrisinden, biyolojiden, genetikten, sosyobiyolojiden, bilişsel davranışçı yaklaşımdan, varoluşçu felsefeden ve varoluşçu psikolojiden yola çıkarak bu soruya verdiğim cevap kısaca şu oldu. İnsanın yaşamdaki temel amacı yarına kalmaktır. Yarına kalma isteği insanı on binlerce davranışa itiyor. Yarına kalmama ihtimali insanı kaygılandırıyor ve nice nice yeni davranışlarda bulunmaya itiyor. İnsanın yarına kalmasını istediği şey nedir derseniz, insanın yarına kalmasını istediği şey kendisi de dahil fark ettiği her şeydir derim. İnsan fark ettiği şeylerin hem insan ömrüyle sınırlı kısa bir zaman dilimi içinde hem de sınırsız bir zaman içinde yarına kalmasını istiyor. Öncelikle kendisi mümkün olduğu kadar uzun süre hayatta kalmak istiyor. Kendince kaliteli yaşayarak hayatta kalmak istiyor. Sonra genleri yarına kalsın, çocukları, torunları yaşasın istiyor. Kendisine benzeyen insanların yarına kalmasını istiyor. Kafasında bulunan değer verdiği şeylerin, değerlerinin, inançlarının, mensup olduğu kültürün yarına kalmasını istiyor. Hatta bir anlamda benlik bilincinin yarına kalmasını istiyor. Yani kendisi öldükten sonra adı yaşasın istiyor. Eserler bırakmak istiyor. Dünyada hoş bir seda bırakmak istiyor. Hiçbir eser bırakamazsa ağaçların gövdesine veya yere dökülmüş taze betona adını yazıyor. İnsanın yarına kalma telaşının Yalom'un Varoluşçu Psikoterapi adlı kitabında sözü edilen ölüm endişesinden daha kapsamlı bir şey olduğunu kitabın son bölümünde ileri süreceğim. İkinci sorum şu oldu. Yarına kimler kalabilir? Yarına kalabilmek için insanın neye ihtiyacı vardır? Bu soruya verilmesi yıllar süren cevabım ise özetle şuydu. Yarına kalabilmek için insanın temelde üç şeye ihtiyacı vardır. Var olmak, gelişmek ve uzlaşmak. Var olan, gelişen, uzlaşan insan evrenle kucaklaşmaya hazır olur. Evrenle kucaklaşan insan evrenle uyumlaşabilir. Evrenle uyumlaştığında ise hem kendisi yarına kalabilir hem de evreni, dünyayı yarına taşıyabilir. Kitabın eksenini oluşturan bu cevabı şöyle tablolaştırabiliriz. Yarına kalmak, evrenle uyumlaşmak. Arasında ikisini de gösteren ok işareti. Evrenle uyumlaşmak, evrenle kucaklaşmak. İkisinin arasında gene aynı şekilde ikisine doğru da ok işareti. Evrenle kucaklaşmak, gelişmek. Gene ikisine doğru ok işareti. Var olmak, uzlaşmak, her ikisine doğru ok işareti. Var olmak, gelişmek, gene ikisine doğru ok işareti. Gelişmek, uzlaşmak, gene aynı şekilde ikisine de ok işareti. Yukarıdaki tabloda anlatılmak istenen şu. Aralarında çift yönlü oklar bulunan, insana ait var olma, gelişme ve uzlaşma süreçleri birbirlerini karşılıklı olarak etkiler. Bu üç sürecin birlikte işleyişi, insanın evrenle kucaklaşmasını ve uyumlaşmasını kolaylaştırır. Evrenle uyumlaşan insanın ise yarına kalma ihtimali artar. Dikkat ederseniz yukarıda insan çevresine uyum sağlamalıdır yerine uyumlaşmalıdır ifadesi kullanılmıştır. Uyumlaşma yeni bir kavram. Ortaya atmak istediğim uyumlaşma kelimesinin Türk diline uygun olup olmadığını Türk Dil Kurumu'na sordum, uygundur şeklinde rapor verdiler. Uyum sağlamak tek yanlı bir etkinliği ve galiba taviz vermeyi ifade ediyor. Örneğin hayvanların doğaya uyum sağladıklarını veya bir evliliği yürütebilmek için bir eşin diğerine uyum sağladığını belirtiriz. Burada uyum sağlamakla kastedilen uyum sağlayan tarafın kendisini değiştirmesidir. Uyumlaşmada ise iki yanlılık var. Bir canlının karşısındaki bir canlıyla veya nesneyle karşılıklı uyum sağlaması sürecine uyumlaşma adını vermek istiyorum. İnsan yarına kalabilmek için çevresiyle uyumlaşmalıdır. Uyum sağlamanın düzeyi ne kadar yüksek olursa yarına kalma ihtimali de o kadar artar. Uyumlaşma kavramı yeni olabilir. Ancak yarına kim kalacak sorusu ilk defa sorulmuyor. Sosyometrinin kurucusu olan Moreno, 6 kitabını Yarına Kim Kalacak başlığı altında toplamıştı. Bu kitap dilimize sosyometrinin temelleri başlığı altında çevrilmiştir. Moreno'ya göre sosyometrik örüntülerde bir grup insana belirli bir etkinliği yaparken yanlarında kimleri istedikleri veya istemedikleri sorulur. Böylece bir sosyometrik örüntü grafiği elde edilmiş olur. Bu grafikte diğer grup üyeleri tarafından seçilenleri, itilenleri, yalnız kalanları görmek mümkündür. İtilen veya yalnız kalan kişilerin yarına kalma ihtimalleri düşüktür. Biyolojik evrende güçsüz canlıların doğal ayıklanma süreciyle ortadan kalkmasına benzer şekilde, sosyometrik örüntülerde zayıf konumda bulunan insanların da zaman içinde yok olma ihtimalleri yüksektir. Ancak Moreno umutsuz değildi. Eğer diyordu, benim sosyometrimdeki yaklaşımlardan, örneğin psikodramadan ve diğer yaklaşımlardan yararlanılırsa, sosyometrik örüntülerde dezavantajlı konumdaki kişileri güçlendirmek ve yarına kalmalarını sağlamak mümkündür. Moreno'ya genel olarak katılmakla birlikte, insanın yarına kalmasına katkıda bulunmak için sosyometri dışındaki yaklaşımlardan da, örneğin varoluşçu psikolojiden veya bilişsel davranışçı yaklaşımdan yararlanmak gerektiği görüşündeyim. Elinizdeki kitapta söz konusu yaklaşımlardan ve bunları bütünleştiren kişisel görüşlerimden yola çıkarak, yarına kalabilmek için insanın var olmaya, gelişmeye, uzlaşmaya, evreni kucaklamaya ve çevresiyle uyumlaşmaya ihtiyacı vardır görüşünü savunacağım. Kitabın özellikle son bölümlerinde, çevresiyle uyumlaşmak isteyen insanın tüm dünyayla, evrenle kucaklaşması gerektiği savunulacaktır. İnsan kendisini, yakınlarını, ülkesini, tüm insanları, bütün coğrafyaları, bitkileri, hayvanları, yeri ve göğü kucaklamalıdır. Bu görüşün arkasında Moreno'nun Tanrı dahil her şeyi kucaklayan sosyometrisi, genlerin kendilerini koruyarak ve evrimleşerek yarına kalmayı çabaladıklarını ileri süren sosyobiyoloji ve nihayet yaratan ile yaratılmışı bir bütün kabul eden ve bu yüzden her şeyi sevgiyle kucaklamak gerektiğini savunan Ahmet Yesevi'nin, Mevlana'nın ve Yunus Emre'nin tasavvufu bulunmaktadır. Kitabın bölümleri. Kitabın ikinci bölümünde var olma, gelişme ve uzlaşma ile ilgili genel nitelikteki bazı gözlemlerimi ve görüşlerimi dile getireceğim. Bu bölümde okuyucunun konuya ısınması hedefleniyor. Üçüncü bölümden itibaren ise var olma, gelişme ve uzlaşma konuları birer birer ve ayrıntılı şekilde ele alınacak. Kitabın son bölümünde ise evrenle kucaklaşma, uyumlaşma ve yarına kalma kavramları ele alınarak kitabın birinci bölümünde özetlenen bütünlük daha kapsamlı olarak tekrar gözden geçirilecek. Kitabın amacı, Elinizdeki kitabı yazmada başlıca iki amacım var. Bunlardan birincisi psikoloji kapsamındaki bazı bilgileri ve bazı görüşlerimi okuyucuma aktararak onların daha mutlu, güçlü, erdemli, gelişen ve geliştiren insanlar olmaları konusunda kendilerine rehberlik etmektir. İkinci amacım ise varoluşçu psikoloji ağırlıklı bazı bilgileri ve bana ait yeni sayılabilecek bazı bilgileri, örneğin fark etme ve anlam verme tanımlarını, duygu, dil, bilinç ile ilgili yeni bir sınıflamayı ve varoluş basamaklarını, konuyla ilgilenen bilim insanlarının ve öğrencilerimizin görüşlerine sunmaktır. Kitabın bir yönüyle bilimsel açıdan yenilikler taşıdığını düşünebiliriz. Ancak mesleği psikoloji olmayan okuyucularımı sıkmamak amacıyla kitabın yapısında bazı düzenlemeler yaptım. Örneğin bazı teorik bilgileri notlar şeklinde eklere koydum. Bazılarını ise günlük yaşamdan örneklerle aktarmaya çalıştım. Okuyucularıma ve bilime aynı anda katkıda bulunmayı, okuyucularımın sıkılmamalarını, yararlanmalarını, gelişmelerini ve geri bildirim vererek beni de geliştirmelerini diliyorum. Bu kitapta insanın kendi içindeki ve dünya içindeki mücadelesinin nedenleri ve sonuçları formülleştirilmeye çalışılıyor. Üçüncü sayfada özetlenen bu formülde ağırlık merkezini varoluşçu yaklaşım oluşturacak. Kitapta bir anlamda varoluşçu yaklaşım açısından insanın dünyada tutulmasının yarına kalmasının nasıl mümkün olacağı inceleniyor. Bu incelemede varoluşçu felsefeye ve psikolojiye sosyometrinin, biyolojinin, genetiğin, sosyobiyolojinin, kısmen de bilişsel davranışçı yaklaşımın bakış tarzı eklendi. Söz konusu bu yaklaşımların birlikte ele alınmasının temel sebebi, hiçbirisinin tek başına insan-dünya etkileşimini açıklamaya yeterli olmadığı kanısını taşımamdır. 2. Giriş, gözlemler, görüşler, öyküler. Bu bölümü okumaya başlamadan önce şu soruları cevaplar mısınız? 1. Evinizin, odanızın düzeninde en son ne zaman değişiklik yaptınız? Bir takım günlük etkinliklerinizi, örneğin yemek yeme şeklinizi değiştirmeyi hiç düşündünüz mü? 2. Tatile çıktığınızda tatil dönüşü yapacağınız işleri ne sıklıkla düşünürsünüz? 3. Sizce Nasrettin Hoca ile Pasteur arasında herhangi bir benzerlik var mı? Varsa hangi özellikleri benziyor? 4. Son bir yılda kendinizi ne kadar geliştirdiniz? Kitabın 3. bölümünden itibaren var olma, gelişme ve uzlaşma ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yer alacak. Bu açıklamalara geçmeden önce varoluşçulukla ilgili konular ağırlıklı olmak üzere kitaptaki konulardan bazılarıyla ilgili gözlemlerimi ve görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bugünümüzü çalan iki hırsız. Yıllar boyunca pek çok kişiye, pek çok arkadaşıma "Şu an ne hissediyorsun?" diye sordum. Bu soruyu sorduğum ortam bazen bir iş yeriydi, bazen de bir lokanta. Bir aile toplantısında ya da güzel bir manzara karşısında da sorduğum oldu. "Şu an ne hissediyorsun?" sorusunu. Verilen cevapların oldukça büyük bir bölümü o an içinde bulunduğumuz ortamla ilgiliydi. Cevapların büyük bir bölümü cevap veren kişinin ya geçmiş yaşantısıyla ya da gelecekte olacaklarla ilgiliydi. Örneğin insanlar şunları söylüyorlardı. Geçen haftaki toplantıyı düşünüyorum. Çocuklar evde ne yaptılar acaba? Taksiti nasıl ödeyeceğiz? Acaba dilekçemi işleme koydular mı? Bunlar ve benzeri cevaplar. İçinde yaşanılan an ile ilgili değil. Ya geçmişle ilgili ya da gelecekle ilgili. Oysa insanlar o an içinde bulundukları dış dünyayı ve sahip oldukları iç dünyayı fark edip bir şeyler söyleyebilirler. Örneğin, şu an karşımdaki manzara bana coşku veriyor diyebilirler ya da sandalye rahatsız ediyor diyebilirler. Bunları söylemek içinde yaşanılan anı fark etmek demektir. Bizler içinde bulunduğumuz ortamı ve kendimizi fark etmek ve bulunduğumuz anı dolu dolu yaşamak yerine çoğunlukla geçmişi ya da geleceği düşünmeyi alışkanlık haline getirmişizdir. Varoluşçu felsefenin bu konuya bakış tarzını özetlemekte olan çok beğendiğim bir özdeyişi var. Şöyle, bugünümüzü çalan iki hırsız var. Geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız. Bu iki hırsız bugünümüzü alıp götürür. Gerçekten içinde bulunduğumuz anın tadını çıkarmamızı engelleyen iki kötü alışkanlığımız vardır. Düne ilişkin pişmanlıklarımız ve yarına ilişkin kaygılarımız. Dünle ve yarınla ilgili bu düşünceler bugünümüzü alıp götürür. Adeta erozyona uğratır. Selam adlı şiir kitabımdaki bazı şiirler varoluşçu görüşle, özellikle içinde bulunulan anı yaşamakla ilgili. Bunlardan birisi olan Çarşambanın İzin Günü adlı şirin bir bölümünü paylaşmak istiyorum. Memurun izin günü vardır, yağmurun izin günü vardır, her şeyin izin günü vardır. Çarşambanın izin günü yoktur, tarihte çarşamba hiç atlanmamıştır. Bir haftadan ötekine koşturup durdu çarşamba, ömrü günü yolda geçti. Ya perşembe için kaygılandı, ya pişmanlık duydu salıdan. Gününü gün edemedi, saatleri eşsizdi, yalnızca onundu. O ise kendini hiç fark etmedi, günlerden bir gündü. Haftada bir geçiverdi. Çarşamba ya perşembe için kaygılanıyormuş ya da salıdan pişmanlık duyuyormuş. Bu yüzden gününü gün edememiş. İçinde bulunduğu anın tadını çıkaramamış. Kısacası varoluşunu yaşayamamış. Sokakta kafanızda düne ilişkin ya da yarına ilişkin türlü düşüncelerle yürüyebilirsiniz. Bu durumda büyük bir ihtimalle sokağa bakarsınız fakat görmezsiniz. Sokağı fark etmeden yürürsünüz. Sokak ziyan olur. Asıl önemlisi o sokakta geçen dakikalarınız ziyan olur. O sokakta yeterince var olmadan yürümüş olursunuz. Bazen de sokaklar gibi bütün bir hayatımız geçip gider fark etmeyiz. Ev alma, araba alma, faturaları ödeme telaşıyla yıllar geçer. Çocuklarımızı yeterince fark edemeden bir de bakarız ki büyümüşler. Oysa bütün bunların yerine yaşamdaki hedeflerinizden vazgeçmeksizin sokakları fark ederek yürümeniz, çocuklarınızı fark ederek büyütmeniz mümkündür. Yaptığımız işlerin tadını çıkararak yaşamanız mümkündür. Bir okuldan mezun olduktan sonra "Ah ne güzel günlerdi" diye kaçırılmış güzellikleri hasretle ve esefle hatırlamak yerine o güzel günleri yaşarken fark etmeniz mümkündür. Yaşamda geçen bir saniyenin evren tarihi boyunca bir daha tekrarlanması mümkün değildir. Heraklitos'un dediği gibi bir ırmakta iki defa yıkanamazsınız. O halde yaşamımızı oluşturan, o tekrarı mümkün olmayan, o eşsiz saniyelerin tadını çıkararak yaşamaya ne dersiniz? Müdür Bey'in izin sorunu. Kamu sektöründe veya özel sektörde çeşitli kademelerde yönetici konumunda bulunan arkadaşlarım var. Yaz tatiline çıkıyorlar. Akılları iş yerlerinde kalıyor. Gün boyunca pek çok defa acaba ne yaptılar diye düşünüyorlar. Hiç gerekmediği halde telefon edip orada işler nasıl, bana gerek var mı diye soranlar da var. Eğer kendilerine verilen cevap işler kötü, size gerek var şeklinde ise bütün keyifleri kaçar. Eğer işler iyi, sana gerek yok denirse herhalde daha fazla keyifleri kaçar. Bu yöneticiler işin hukukuna uygun izin alıp tatile çıkmış olabilirler ancak kendilerinden izin almamışlardır. Aslında kendinden izin almayanları tatile göndermemeli. Bir şiirin son bölümünde şöyle demiştim. Kendinden izin almayanları geziye göndermemeli. Diyelim ki izinsiz gittin uzağa, konu komşuyu orada bulursun. Selam adlı şiir kitabımdaki Tutsak adlı şiirden alıntı. Gerçekten kişinin kendisinden izin almadan, yani içinde bulunduğu anı yaşamaya hazır olmadan tatile çıkması yeterince keyifli olmuyor. Kendimizden izin almadan tatile gittiğimiz zaman o iki hırsız tatilimizi alıp götürüyor. Yukarıdaki şiirin ilham kaynağını oluşturan gözlemimi paylaşmak istiyorum. Araştırma görevlisi olduğum yıllarda bir gün hocam Profesör Doktor Engin Geçtan bir kurumda etkileşim grubu yönetiyordu. Gruba ben de katılıyordum. Geçtan hoca ısınma için şu alıştırmayı önerdi.